بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استعينوا بالله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Kardeşler, yaklaşık neredeyse bir yıl önce Tevhid Müzakası isimli bir derse başlamıştık. Fakat Allah Azze ve Celle bu silsileyi tamamlamayı nasip etmeden bizi imtihan etti. Cezaevine girmiş olduk. Bir sene bir ay sonra neredeyse yaklaşık olarak da tekrar bir aradayız. Allah'a hamdolsun. Bizi içeri sokarken de ona hamdolsun. Dışarı çıkardığında da ona hamdolsun. Ben normalde biliyorsunuz Kur'an kıssalarıyla alakalı bir ders yapıyordum. Sonra yaşanan bazı hadiselerden ötürü Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını bitirince tevhid müdafasına başlamaya niyet ettik. İki ders yaptık. İki dersin akabinde ara verdik. Şimdi aynı kaldığımız yerden dersimize devam edeceğiz inşallah. Şimdi hatırlarsanız kardeşler, bir yıl önceki son dersimizde şöyle bir konu anlatmıştık. Demiştik ki, tevhidi anlarken herkesin ortak olarak başvurması gereken kaynaklar Kur'an ve sünnettir. Buna dair delillerimizi zikretmiştik. Buna dair söylenmesi gerekenleri söylemiştik. Bugünkü dersimizde ise şöyle bir konu işleyeceğiz inşallah. Kur'an ve sünnetten her ayet veya her hadis tevhidi anlamak için yeterli değildir. Bilakis bir Müslümanın Kur'an ve sünnetle hidayete erişebilmesi için, doğruyu anlayabilmesi için Kur'an'dan muhkem olan naslara yapışıp müteşabih olan nasları terk etmesi gerekir. Zaten bugünkü konunun başlığı da dinin doğru anlaşılmasında muhkem nasların önemi. Konumuzun şeyi de bu, konumuzun başlığı da bu. Niye derseniz, şundan ötürü kardeşler, Necran Hristiyanları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar. Biliyorsunuz Hristiyanların teslis inancı var. Yani onlar tek Allah'a inanmıyorlar. Allah, Ruhul Kudus, İsa ve benzeri üç tane şeye inanıyorlar. İlahın bir parça olmadığına, üç parça olduğuna inanıyorlar. Geliyorlar Peygamber'e diyorlar ki, senin kitabında, yani Kur'an-ı Kerim'de bizim teslis akidemizi doğrulayan bazı ayetler var. Nedir bu ayetler? Mesela diyorlar, sen demiyor musun ayet-i kerime okurken İsa Aleyhisselam için? Kelimetullahi elkaha ila Meryem'e ve ruhum min. İsa Allah'ın kelimesidir. Allah o kelimeyi Meryem'e ilka etmiştir. Meryem'i rahmine yerleştirmiştir veya. Ve Allah'tan bir ruhtur diyorsun. Diyorlar ki Allah'tan bir ruh ise eğer İsa, demek ki Allah'tan bir parçadır. Allah'tan bir parçaysa demek ki İsa da Allah'tır aynı şekilde. Bunları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söylediklerinde kendilerince teslis akidesine Kur'an-ı Kerim'den delil alıyorlar. Şimdi kardeşler normalde Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle İsa ile alakalı başka birçok ayet-i kerime var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah ne diyor İsa Aleyhisselam için? İsa Aleyhisselam doğduğunda ağzından ilk çıkan kelime şudur. قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ Dedi ki ben Allah'ın kuluyum İsa Aleyhisselam. Allah Azze ve Celle diyor ki اِنْ هُوَ عَبْدٌ اِلَّا اِنْ هُوَ عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ O sadece bizim kendisine nimet vermiş olduğumuz bir kuldur diyor. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki اِنَّ مَثَلَ عِيْسَ كَمَثَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ İsa'nın misali Allah'ın yanında Adem'in misali gibidir. Allah Azze ve Celle onu topraktan yaratmıştır. Dikkat ederseniz İsa Aleyhisselam'la ilgili bu kadar açık ayetler var. Hristiyanlar bunları terk ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere yapışıyorlar. İsa Allah'ın kelimesidir. İsa Allah'ın ruhudur ve benzeri bazı şeylere yapışıyorlar. Bunun üzerine Allah Âl-i İmrân suresindeki şu ayet-i kerimeyi indiriyor. Diyor ki Allah: "Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne umul kitâbi ve uharu muteşâbihât." Sana bu kitabı indiren Allah'tır. O kitabın bir kısmı muhkemdir. O muhkem ayetler kitabın anasıdır. Bir kısmı ise müteşabihdir. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَاِبْتِغَاءَ تَعْوِيلِ Kalbinde eğrilik olanlara gelince, onlar fitne çıkarmak, yeryüzünde şirk olması için ve ayetleri istedikleri gibi yorumlayıp tahrif edebilmek için, kendi hevalarına göre anlam verebilmek için, Kur'an'dan müteşabih olan ayetlerin peşine düşerler. Yani muhkem olanları terk ederler, müteşabih olanların peşine düşerler. Biz şimdi bu ayet-i kerimeden şunu anlıyoruz kardeşler. Hangi konuda olursa olsun Kur'an-ı Kerim'de ayetler iki kısım. Muhkem olan bir takım ayetler var ve müteşabih olan bir takım ayetler var. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an'la muamele eden insanları iki kısma ayırmış. Bir, ilimden rasih olanlar, yani ilimden anlayan, Allah Azze ve Celle'nin kitabına halis niyetle yaklaşanlar, bunlar konular hakkında muhkem naslara yapışırlar. Bir de kalbinde eğrilik olanlar. Bunlar da yeryüzünde şirk olması için, yani fitne yeryüzünde çıksın diye ve ayetleri istedikleri gibi kendi hevalarına göre yorumlayabilmek adına bunlar da müteşabih olan naslara yapışıyorlar. Burada kalbinde eğrilik olan insanlar. Şimdi tabii biz bunu söylediğimiz anda muhtemelen aklımızda şöyle bir soru belirecek. Muhkem nedir, müteşabih nedir? Yani biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ta ki kalpleri eğri olan insanlardan olmayalım diye müteşabih olan naslara yapışalım, muhkem olan naslara yapışalım, müteşabih olanları terk edelim desek, muhkem nedir, müteşabih nedir? Şimdi üç vecihle muhkemin ne olduğunu, müteşabihin ne olduğunu inşallah anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kardeşler, ayet-i kerimenin nuzul sebebine baktığımız zaman aslında ayet-i kerimenin nuzul sebebi muhkemin ve müteşabihin ne olduğu konusunda bize bir fikir veriyor. Ayet-i kerimenin nuzul sebebinden muhkemi ve müteşabihi şöyle tanımlayabiliriz. Diyebiliriz ki muhkem, Allah'ın bir konu hakkında indirdiği tek bir anlama gelen ve birden fazla anlama gelmeyen ayetlerdir. Müteşabih ise konuyla alakası olmadığından dolayı isteyenin istediği tarafa çekebileceği birden fazla anlama gelebilecek olan ayetlerdir. Bunu nereden çıkardık? Çünkü Necran Hristiyanların Kur'an-ı Kerim'le muamelelerine göre Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i iki kısma ayırdı. Muhkem ayetler, müteşabih ayetler. Demek ki İsa'nın Allah'ın kulu olduğu, İsa'nın Adem'in misali gibi olduğu ve benzeri ayetler muhkem ayetlerdir. Çünkü İsa'nın ne olduğu konusunda Allah'ın direkt indirdiği ayetlerdir. Fakat İsa Allah'ın kelimesidir. İsa Aleyhisselam Allah'ın ruhudur gibi İsa Aleyhisselam'ın aslında çok da ne olduğunu anlatmayan, daha ziyade İsa Aleyhisselam'ın övgü siyakında indirilmiş olan ayetlerle İsa Aleyhisselam'ın ne olduğunu anlamaya çalışırsak Allah Azze ve Celle buna müteşabih ayetler diyor. İkinci yönden ise olaya baktığımızda kardeşler, ayet-i kerimenin içerisinde Allah Azze ve Celle iki kavram kullanıyor muhkemi anlatırken. Biri muhkem diyor, biri de muhkemin sıfatı olan umul kitap diyor. Şimdi muhkem nedir? Muhkem Arap lügatında ahkeme fiilinden geliyor. Ahkeme fiilinin ismi mefulüdür. Ahkeme fiili Arapçada men etmek anlamına gelir. Men etmek. Yani siz bir şeyi çok sağlamlaştırır ve artık insanların onda tasarruf etmesine yer bırakmazsanız Araplar buna itkan diyorlar. Veyahut da buna muhkem diyorlar. İmam Bagavi tefsirinde bu ayet-i kerime için diyor ki مَنَعَ الْخَلْقَ مِنَ التَّصَرُّفِ ف۪يهَا لِزُهُورِهَا وَوْضُحِ مَعْنَهَا Ayetler, muhkem ayetler apaçık olduklarından, anlamları çok bariz anlaşıldığından ötürü Allah Azze ve Celle yarattıklarının o ayetlerde tasarruf etmesini engellemiştir. Yani Allah bu ayetleri öyle sağlamlaştırmıştır ki, öyle netleştirmiştir ki, hiç kimse ben bu ayetleri tevil edeyim, ben bu ayetleri tahrif edeyim dese, hiç kimse böyle bir şeyi beceremez diyor İmam Bagavi. Muhkemin anlamı bu. Peki umul kitap nedir? Yani niye Allah muhkem ayetlere umul kitap diyor? Araplar bir şeye um biliyorsunuz anne demek Arap lügatında. Bir şeyi diye, ana diye isimlendirebilmeleri için bazı anlamların olması lazım. Mesela bir şeyin aslını ve çoğunluğunu oluşturana Araplar derler. İmam Şatibi diyor ki, Araplar muttarif dedikleri zaman yolun anası dediklerinde yolun çok olan kısmını, yolun ana olan kısmını. Şimdi mesela siz arabanızla yola çıktığınızda bir üzerinde seyretmiş olduğunuz yolun aslı var, bir de yolun kenarı var. Araplar yolun kenar kısımlarına demezler. Araplar yolun ana kısmına, seyrettiğimiz kısmına derler. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Mekke'ye Ummul Kura diyor. Beldelerin anası diyor. Bir şey bir şeyin merkezi ise, toplayıcı sıfata sahipse Araplar oraya derler, Mekke'ye Ummul Kura dedikleri gibi. Araplar beyne Ummul Ras diyorlar mesela. Kafanın anası diyorlar. Niye beyne Ummul Ras diyorlar? Çünkü insanı yöneten, yönlendiren, insana hükmeden yer insanın beyni olduğu için Araplar buna Ummul Ras diyorlar. Araplar bayrağa diyorlar. Bayrağa diyorlar. Niye? Çünkü bayrak insanları kendi altına topladığından ötürü Araplar bayrağa diyorlar. Öyleyse bir şeyin anası, yani muhkem naslar Kur'an'ın anasıysa anlamı şudur. Kur'an'da en fazla olan, çok defa tekrar eden, Said İbni Cübeyr'in tanımıyla bütün Allah'ın indirdiği kitaplarda yazan, yani dinin asıllarından olan ayetler. Bunlar muhkem olan ayetlerdir. Bunların dışında kalan, yani çok az olan, nadiren zikredilen, bütün kitaplarda değil de sadece belli kitaplarda olan ayetlere gelince, bunlar ise müteşabih kısmından olabilecek olan ayetlerdir. Hakeza selef de muhkemi bu şekilde tanımlamışlar. Yani üçüncü yönden muhkem nedir dediğimizde, selef de bu şekilde tanımlamış. Mesela İbn Abbas'a sormuşlar, demişler ki muhkem nedir? Demiş ki muhkem, Allah'ın bize emrettiği emirler ve yasaklar. Allah'ın bize açık bir şekilde helal kıldığı, farz kıldığı helaller veyahut da haramlar ve bununla beraber nesk edici olan delillerdir. Yani hükmü kıyamete kadar geçerli olan delillerdir. Peki örnek nedir demişler İbn Abbas'a? Yani böyle ayetlere örnek var mı? Buraya çok dikkat edin. Okuduğu bütün ayetler tevhidle alakalı ayetlerdir. قُلْ تَعَالَوْ اَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ De ki gelin, size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri okuyayım, diyor Peygamber. اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْلًا Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın. Başka? وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا Senin Rabbin sadece ve sadece Allah'a ibadet etmenizi emretti, diye İbn Abbas bu iki tane ayet-i kerimeyi okuyor. Cabir'e soruyorlar, diyorlar ki Cabir İbni Abdullah'ın muhkem nedir? Cabir İbni Abdullah diyor ki muhkem, manası apaçık olan ayetlerdir. Yani üzerinde hiçbir şekilde ihtilaf olmayan, manası apaçık olan ayetlerdir. Şimdi üç yönden muhkemin ne olduğuna baktık kardeşler. Birisi nuzul sebebine göre, ikincisi ayetin kendi içine göre, üçüncüsü seleften, işte sahabenin muhkemle ilgili söylemiş olduğu görüşe göre. Buradan şunu çıkarabiliriz eğer toplayacak olursak, muhkem bütün peygamberlerin ortak davetidir. Yani Said İbni Cübeyr'in tanımıyla Allah'ın indirdiği her kitapta zikretmiş olduğu ayetler muhkemdir. Öyleyse ta Adem Aleyhisselam'dan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Allah'ın ortak vahyetmiş olduğu her şey muhkem kapsamındadır. İki, muhkem Kur'an-ı Kerim'de sürekli tekrar etmek suretiyle mukarrar bir asıl haline getirilmiş ayet-i kerimelerdir. Üç, muhkem anlamı apaçık olan, hiç kimsenin onda tevhile ve yoruma gidemeyeceği şekilde Allah Azze ve Celle'nin netleştirmiş olduğu ayetlerdir. Dördüncüsü ise muhkem, sen bir konuda konuşuyorsan direkt Allah'ın o konu hakkında indirmiş olduğu ayetlerdir. Yani mesela diyelim ki sen, örnek veriyorum, faiz hakkında konuşuyorsan faizle ilgili Allah'ın indirdiği bütün ayetler muhkemdir. Bunun dışında bir şeyden yola çıkaraktan faizle ilgili bir şeyi delillendirmeye kalkarsan bu ise müteşabihtir. Zaten muhkemi tanımladığımız zaman muhkemin karşısında duran şeyin ismi de müteşabihtir. Müteşabih olan ayetlerdir. Siz müteşabihe şüphe de diyebilirsiniz. Yani birilerinin kalbinde eğrilik olan insanların kafasını karıştırmak için, insanları Allah'ın dininden saptırmak için Kur'an-ı Kerim'den olan, sünnetten olan ama konuyla alakası olmayan ve yoruma açık olan bir takım nasları kullanmasına, bunlara şüphe de diyebilirsiniz. müteşabih olan naslar da diyebilirsiniz. Şimdi biz bu girişi yaptık Ali İmran suresi üzerinden. Bunu niye yaptık? Belki yani araya bir sene girdiği için ben böyle kısa bir hatırlatma da yapayım. Şimdi anlatacağım bütün konularda vereceğim örnekler güncel muasır bir takım meselelerden olacak. Sebebine gelince, çünkü zaten bu dersi yapma gayem budur. Yani hani belki şöyle yap, dersi şöyle yapmış olsaydık, hani belli bir fikri veya belli bir şahsı önümüze koysaydık, ona cevap mahiyetinde yapmış olsaydık, bu daha ayrı bir format da olurdu. Fakat biz şöyle bir format seçtik, tevhid müdafası dedik. Yani bize göre veya Kur'an'ın ve sünnetin muhkem naslarına baktığımızda, vakada tevhidin asıllarını sulandıran, tevhidin asıllarına şüphe katan insanların getirmiş olduğu bir takım şüpheleri anlamak için bu dersi yaptık zaten. Onun için vereceğim bütün örnekler genelde muasır bir takım şeylerden olacak, muasır bir takım meselelerden olacak. Şimdi kardeşler, dedi ki biz bu ayet-i kerimeyi gördükten sonra mesela vakada bazı örnekler verelim buna, kolumuz daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi biliyorsunuz Allah Azze ve Celle nasıl ki bize namazı farz kıldıktan sonra namazın anlamını ve namazın bütün ahkamını açıklamıştır. Zekatı bize farz kıldıktan sonra zekatın bütün anlamını ve bütün ahkamını açıklamıştır. Hakeza Rabbimiz bize tevhidi farz kıldıktan sonra tevhidin bütün ahkamını açıkladığı gibi şirki bize haram kıldıktan sonra da şirkin bütün ahkamını Kur'an'da ve sünnette açıklamıştır. Allah'ın kendilerini vahyin nurundan kör ettiği bazı insanlar zannediyorlar ki namazın ahkamını peygamber açıkladı, zekatın anlamını peygamber açıkladı. Fakat tevhid ve şirk meselelerini Allah ve Resulü alimlerin şeyine bıraktı. Alimlerin keyfine bıraktı ki her alim gelsin kafasına göre tevhid ve şirk konusunda bir fetva versin. Biz de onların fetvalarına tabi olalım ama Allah'ın kitabında veya Resulün sünnetinde buna dair bir hüküm yok. Zaten böyle bir akide veya böyle bir inanç ki kimse bunu açıktan dillendirmiyor. Bu genelde insanların mezhebine inandıklarını gerektirdiği bir mezhep. Her ne kadar onları bağlamasa da başlangıç olarak. Böyle bir inanç zaten ciddi anlamda bir akidevi problem. Yani Allah Azze ve Celle size şirki haram kılacak ve bunu bütün peygamberlerin dilinden yapacak. Fakat şirkin ahkamına gelince bunu kapalı bırakacak. Bu kapalı meselelerden olacak. Bir alime göre şöyle olacak, başka bir alime göre böyle olacak. Yani hidayetten sonra sapıklıktan Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Bakın, mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle şirkin ahkamını anlatırken bir ayet-i kerimede diyor ki çok açık ve net. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Fakat bunun dışında kalan şeylere gelince Allah Azze ve Celle dilediğini affeder. Bu ayet-i kerime niye inmiş? Bu ayet-i kerime müteşabih bir nas'ın insanların kafasını karıştırmasından sonra olayı netleştirmek için inmiş. Biliyorsunuz Zümer suresinde yani Mekkeli müşrikler şöyle dediler. Dediler ki biz Allah'a şirk koştuk, biz zina yaptık, biz Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürdük. Peki Allah Azze ve Celle bizi nasıl affedecek diye. Allah Azze ve Celle de ayet indirdi. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ De ki ey nefislerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahları affeder. Bu sefer sahabeden bir tanesi dedi ki, şirk demeye Allah'ın Resulü. Yani madem Allah bütün günahları affediyor, öyleyse Allah müşriğin şirkini de affetmesi gerekir. Allah Azze ve Celle bu kapalılığı ortadan kaldırmak için dedi ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ve Kurtubi bu ayet-i kerimeyi zikrettikten sonra diyor ki, هَذَا مِنَ الْمُحْكَمِ الْمُتَّفَقِ بَيْنَ الْاُمَّةِ مُتَّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْاُمَّةِ Bu, bütün ümmetin üzerinde ittifak etmiş olduğu muhkem olan ayetlerdendir. Yani günahların affı konusunda bir ayet inmiş, Müslümanların kafası karışmış, Allah Azze ve Celle bu kapalılığı ortadan kaldırmak için ayet indirmiş, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez demiş. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki, اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Kim Allah'a şirk koşarsa, Allah cenneti ona haram kılmıştır. Yani Allah'a şirk koşan bir insan cennete giremez. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam, İmam Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste diyor ki, uzun bir hadisin parçasını söylüyorum. وَذَاكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ Cennete sadece ve sadece Müslüman olan birine risk girecek. Yani Müslüman olmayan, Allah'a ibadetle birliği şirkten uzak kalmayan, şirkten ve müşriklerden beri olmayan hiçbir nefis cennete girmeyecektir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu sadece aslen müşrik olup hiç İslam'ı tanımayan veya kendini İslam'a nispet etmeyen insanlar için geçerli değildir. İster insan hiç İslam'ı duymasın veya kendini İslam'a nispet etmesin, isterse İslam'ı kabul ettiğini zannetsin, kendini İslam'a nispet etsin, fakat bununla beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a şirk koşsun. Arada fark yok. Çünkü Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ. Kasem olsun ki sana ve senden önceki peygamberlere vahyedildi. Şimdi biz muhkem için ne demiştik kardeşler? Bütün kitaplarda bulunan, kitabın anası olan ayetlerdir. Biraz sonra okuyacağım ayet muhkem bir ayettir. Niye? Çünkü Allah bunu hem peygambere hem de peygamberden önceki bütün peygamberlere vahyetmiştir. Yani bütün peygamberlere ortak olarak vahyedilmiştir. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Şayet Allah'a şirk koşarsan, senin bütün yaptığın ameller boşa gider ve sen hüsrana uğrayanlardan olursun. Biz bu ayet-i kerimeden neyi anlıyoruz? İslam'la büyük şirk bir arada toplanmaz. Büyük şirk İslam'dan sonra vakı olursa, kişinin İslam'da yaptığı bütün amelleri boşa götürür ve kişi tövbe etmeyip can verirse de kişi hüsrana uğrayanlardan, zarara uğrayanlardan olur. Şimdi bunlar kitabın muhkem nasları. Kitaptan çok gayet açık, anlaşılır, kimsenin üzerinde tasarruf edemeyeceği naslar. Şimdi diyelim ki ve şu çok önemli kardeşler, yani şu meseleyi önce izaha kavuşturayım, sonra müteşabihle olay nasıl sulandırılıyor onu anlayalım. Bu konuşacağım konuyla ilgili inşallah ileride zaten müstakil dersler yapacağım. Fakat sadece hatırlatma anlamında söylüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bu söylediğin şey önemli midir? Önemlidir. Yani bir Müslümanın müşriğin şirkine itikad etmesi ve o müşrikten tebelli etmesi onun İslam dinine girmesi için şarttır. Bir Müslümanın Allah'a şirk koşan müşriklerin şirkine itikad etmesi ve daha sonra onlardan tebelli etmesi kişinin İslam'a girmesi için şarttır. Niye? Çünkü hepimizin ortak olarak inanmış olduğu bir gerçek var. O da şudur. Bir insan şirkten uzaklaşmadığı müddetçe, şirkten tövbe etmediği müddetçe İslam'a girmez. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede Mekkeli müşriklere hitaben ne diyor? فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةً وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Şayet şirkten tövbe edenlerse, namazı kılar, zekatı verirlerse, sizin dinde kardeşlerinizdirler diye. Yani birinin bizimle dinde kardeş olabilmesi için evvela ne yapması lazım? Evvela şirkten tebelli etmesi lazım. Yani şirkten uzak kalması lazım. Peki soru, bir insan ne yaptığı takdirde şirkten tebelli etmiş olur? Şimdi bunu ben tefsir edemem, bunu sen tefsir edemezsin. Biraz önce ne dedik? İnsanın, Allah'ın insana verebileceği en büyük bela, en büyük musibet, tevhidle ilgili kavramların Kur'an'da ve sünnette açıklanmadığına insanın inanması ve kendi kafasından açıklamaya kalkmasıdır. Bakın, sahabenin biri Peygamberimizin yanına geldi, dedi ki ey Allah'ın Resulü bana bir şey öğret. Yani bana amellerimi kendisiyle sonlandıracağım bir şey öğret. Peygamber de ona dedi ki, her gece yatağa girdiğin zaman Kafirun suresini oku. Son olaraktan yatağa girdiğinde Kafirun suresini oku. Niye peki? Çünkü dedi sen Kafirun suresini okursan فَاِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ. Çünkü o şirkten beri olmaktır. Yani demek ki bir insanın şirkten beri olmasının yolu insanın Kafirun suresinde zikredilen şeyleri yerine getirmesidir. Ben şirkten tövbe ettim demekle şirkten tövbe edemezsin. Şirkten tövbe edebilmen için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın deyimiyle Kafirun suresinde olan şeyleri yerine getirmen lazım. Peki Kafirun suresinde ne var? قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ. De ki ey kafirler. Evvela kafirlerin küfrüne itikad etmek ve onları kafir diye isimlendirmek var. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ. De ki ey kafirler. لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Sonra müşriklerin tağutlarından tebelli etmek. Yani onların Allah'ın dışında ibadet etmiş olduklarından tebelli etmek. Ben sizin ibadet ettiğiniz ilahlara ibadet etmem. Başka لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. Ve ben sizin ibadet ettiğiniz şekilde ibadet edecek de değilim. Sonra onların amellerinden tebelli etmek. Onların küfrüne hükmettik. Onların Allah'ın dışında ibadet ettikleri demokrasilerinden, yöneticilerinden, taptıkları kabirlerinden, Allah'ın dışında yücelttikleri akıllarından, okullarına diktikleri, iş yerlerine diktikleri, tazim ettikleri putlarından, onların bütün ilahlarından teberri ettik. Ondan sonra onların ilahlarından takdim ettikleri ibadetlerinden de teberri edeceğiz. Bundan da uzak olacağız. Sonra lekum dinukum veliye din. Sizin üzerinde olduğunuz yol bir dindir ve bu din size aittir. Bizim üzerimizde bulunduğumuz ve bütün peygamberlerin yolu olan yol ayrı bir şeydir ve bu din de bize aittir diyeceğiz. Bu dört tane madde yerine gelmediği müddetçe kişi şirkten teberri edemez. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam şirkten teberriyi bu şekilde tefsir etmiş. Kafirun suresinin şirkten teberri olduğunu söylemiş. Şimdi demek ki benim müşriklerden teberri edebilmem için evvela müşriklere şirkine itikad etmem gerekir. Kardeşler burada bir de aklınıza şöyle bir şey gelirse, hani genelde bazı böyle yol kesicilerin söylemiş olduğu bir şey var. Yani ben adamın şirkine itikad etsem ne olacak? Hani müşrik desem ne olur? Müşrik demesem. Yani bu beş kelimeye mi bağlı? Beş harften oluşan veya altı harften oluşan bir kelimeye mi bağlı benim itikadım? Sen namazın farz olduğuna itikad ettiğinde ne kazanıyorsan veya ne elde ediyorsan, müşriğin şirkine itikad ettiğinde de onu elde ediyorsun. Sen namazın farz olmadığını iddia ettiğinde, içkinin haram olmadığını iddia ettiğinde ne kaybediyorsan, sen müşriğin kafir olduğuna itikad etmediğinde de aynı şeyi kaybediyorsun elinde. Niye? Şimdi biri çıksa burada dese ki, ya ahi namaz farzdır desek ne olur, namaz farz değil desek ne olur? Ya da desek ki ahi içki haramdır desek ne olur, içki haram değildir desek ne olur? Bunu kabul eden var mı içimizde? Bunu hiç kimse kabul etmez. Niye bunu kabul etmiyoruz? Çünkü içkiye haram ismini veren Allah'tır ve senin buna itikad etmen senin kulluğunun bir gereğidir. Sen buna itikad etmemiş olduğun zaman Allah'ın vermiş olduğu bir ismi inkar etmiş olursun. Namazı farz kılan Allah'tır, buna bu ismi veren Allah'tır. Sen bunun farz olduğunu kabul etmediğin zaman ne mi kaybedersin? Dinini kaybedersin. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin namazın farz olduğuna dair bütün ayetlerini inkar etmiş olursun. Müşriye müşrik ismini veren de Allah'tır. Biz bunu babamızın cebinden veya anamızın çeyizinden getirmedik. Allah'ın kitabına baktık. Allah Azze ve Celle bazı insanları müşrik diye isimlendirmiş. Bazı insanları kafir diye isimlendirmiş, bazı insanları münafık diye isimlendirmiş. Sen bu isimlendirmeleri inkar etmiş olduğun zaman ne mi kaybedersin? Sen Rabbinin sana indirmiş olduğu ayetleri inkar ettiğinden ötürü sen dinini kaybetmiş olursun. Umumen tafsilen bu böyle. Şimdi bu konu bu kadar önemliyken bazı insanlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki mesela cehalet mazerettir. Örneğin bir insan Allah'a şirk koşsa bile tamam bunun yaptığı şirktir. Buna diyecek bir şey yoktur. Fakat biz bu insana müşrik diyemeyiz. Sebep? Çünkü İslam cehaleti mazeret olaraktan kabul etmiştir diye. Ve buna dair de tabii bir takım deliller zikrediyorlar. Biliyorsunuz yeryüzünde hiçbir bid'at taifesi yoktur. Mutlaka öne sürmüş oldukları bid'atlerine bir delil zikrederler ki insanlar tarafından kabul görsün. Fakat bu öne sürmüş oldukları deliller ya müteşabihtir, birazdan göreceğimiz gibi örnek olaraktan, yani konu hakkında delil değildir. Daha ziyade müteşabih olan naslardandır. Veyahut da bir nasın başı veya sonu koparılmıştır. Konuyla alakasız olan kısmı alınmıştır. Ve bu şekilde delil olarak öne sürülmüştür. Mesela ben tabii ki şimdi cehaletin mazerettir diyenlerin bütün delillerini burada söyleyecek değilim. İnşallah Allah nasip eder. İleride bununla alakalı ders yaparız. Fakat ben bir tane delil söyleyeceğim. Belki en yaygın olan delili söyleyeceğim. Sonra bunun nasıl müteşabih olduğunu ve konuyla alakası olmadığını zikredeceğim. Ve emin olun kalan bütün deliller de aynı bunun gibidir. Yani zikredeceğim bu delil gibidir. Biliyorsunuz hadis literatüründe kül hadisi diye meşhur olmuş bir hadis var. Kül hadisi. Kül hadisi nedir? İmam Bukhari ile Müslüm bir de diğer hadis imamları bu kıssayı rivayet ediyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, sizden önceki dönemlerde yaşayan bir adam bir rivayette diyor ki hiçbir amel yapmamıştı. Bir rivayette diyor ki ameli hakkında suizan sahibiydi. Dedi ki çocuklarına, eğer ben bu şekilde ölürsem ve Allah da beni diriltirse, Allah bana kimseye azap etmediği şekilde azap edecek. Ben öldüğümde vasiyet ediyor. Beni yakın. Benim küllerimin bir kısmını denizde savurun. Bir kısmını da karada savurun. Umuyorum ki bu şekilde Allah beni diriltmez ve bana azap etmez. Aleyhisselatü vesselam diyor ki Allah bu adamı diriltti. Buna dedi ki ey kulum niye böyle bir şey yaptın? Adam dedi ki senin korkundan yarabbim. Yani beni tekrardan diriltip bana azap edeceğinden korktuğum için böyle bir şey yaptım yarabbim. Allah Azze ve Celle onu affetti ve onu cennetine soktu diyor Peygamberimiz. Bak şimdi diyorlar. Adam Allah'ın onu dirilteceğini inkar etti. Adam Allah beni diriltmeyecektir dedi. Buna rağmen Allah Azze ve Celle onu diriltti. Ona sen kafirsin, sen cahilsin, cehalet mazeret değildir demedi. Direkt olaraktan Allah Azze ve Celle onu cennetine koydu diyorlar. Demek ki cehalet mazerettir diye. Konunun başında söylemiş olduğum gibi kardeşler, bizim şu zikretmiş olduğum hadisin tevhidle veyahut da bir insanın Allah'a şirk koşmasıyla uzaktan veya yakından bir alakası yoktur. Niye? Bu hadisin İmam Ahmed'deki yani Müsned'deki rivayetinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Abdullah İbni Mesud'un rivayetinde, sizden önceki milletlerden bir adam vardı. لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَدْتُ اِلَّا التَّوْحِيدِ Tevhidin dışında hiçbir amel yapmamıştır diye. Bir daha söyleyeyim rivayeti. Sizden önceki milletlerde yaşayan bir adam vardı. لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَدْتُ اِلَّا التَّوْحِيدِ Tevhidin dışında Allah'a hiçbir amel yapmamıştır diye. Demek ki burada zikredilmiş olan adam, müşrik olan bir adam değil. Bu adam Allah'a tevhidle kulluk yapmış olan, fakat tevhidin dışındaki amellerden uzak kalmış olan bir adamdır. Ve İbn-i Abdülber, Maliki ulemasında, bunun İmam Malik'in muvattasında yapmış olduğu iki tane şerhi var. Biri temhid, biri de el-istisgar diye iki tane şerhi var. Bu şerhlerde İmam Malik de muvattada bu hadisi rivayet ediyor. Bu hadisi şerh ederken diyor ki, eğer bu rivayet nakil yönünden sahihse zaten bütün problemleri ortadan kaldırır. Çünkü bu adam Allah'a hiçbir şekilde şirk koşmamıştır. Bu adam muvahhid bir adamdır. Eğer bu diyor nakil yönünden sahih değilse, yani farz edelim ki bu hadisin senedi zayıftır, zayıf olaraktan kabul edelim. Diyor ki bütün usul bu hadisin anlamını destekler. Yani Kur'an'dan ve sünnetten çıkan, muhkem olan bütün asıllar bu hadisin anlamını destekler. Niye? Çünkü diyor Allah birçok ayette Allah müşriği affetmeyeceğini, kafir olarak can veren insanların cehenneme gideceğini Allah Azze ve Celle birçok ayet-i kerimede beyan etmiştir. Ve aklen muhaldir ki Allah kendisine şirk koşan bir adamı affetsin, affettikten sonra da cennetine soksun diye. Ve İslam tarihindeki bütün alimler bu hadis-i şerifi ele alırken bu hadise şöyle bir yaklaşımla yaklaşmamışlar. Kim Allah'a büyük şirkle şirk koşarsa ve bu adam bunu da bilmezse, cahil olursa, bu adam cehaletiyle mazeretlidir. Çünkü bu adam Allah'a şirk koşmuştur. İki şekilde bu hadisi ele almışlar. Bir grup alim, İbn-i Teymiye gibi, İbn-i Hazm gibi vesaire, demişler ki bu adam Allah'ın sıfatlarından bir sıfatla cahil kalmıştır. Yani ne demektir bu? Bakın bu adam Allah'ın kudret sıfatına sahip olduğuna inanıyor. Bu adam Allah'ın insanları tekrardan diriltebileceğine inanıyor. Fakat bu sıfatın sınırları konusunda cahil. Yani Allah bir bütün olarak ölen adamı mı diriltebilir? Yoksa bedeni ve külleri paramparça olmuş ve yeryüzüne dağılmış olan bir insanı mı Allah diriltebilir? Adam burada kafası karışmış. Kafası karıştığı için de Allah'ın insanları dirilteceğine inanmakla beraber bedeni paramparça olmuş insanı ise Allah'ın diriltemeyeceğini düşünmüş. Ve bu adam bizden önceki milletlerde yaşayan bir adam. Yani sıfatların tafsilatı ancak peygamberlerin haber vermesiyle anlaşılabilir. Mesela diyelim ki biri bu hadisi neye delil getirse tam muhkem olmuş olur. Diyelim ki bir kardeşimiz bir gün baktı ki sakallarını kesmiş. Biz sorduk, dedik ki kardeş sen niye sakalını kestin? Yani sen sakal kesmenin yasak olduğunu bilmiyor musun dedik. Diyelim ki bu kardeşimiz bize dedi ki vallahi ben gittim iş aradım. Baktım ki kimse bana sakallı iş vermiyor. Ben dedim ki herhalde ben sakallıyken Allah benim rızkıma bir engel tayin etmiş. En iyisi sakallarını keseyim. Ondan sonra gideyim rızık talebinde bulunayım. Veya bir bacımız başını açtı diyelim çalışmak için. Bunu sorduk, o da bize bunu söyledi. Kardeşim biri de dedi ki bu kafirdir. Allah muhafaza. Dedi ki niye böyle bir şey söyledin? Dedi çünkü rızık veren Allah'tır. Bu adam Allah'ın rezzak sıfatına iman etmiyor. Biz de orada diyebiliriz ki kardeşim bu adam Allah'ın rezzak sıfatına iman ediyor. Fakat rezzak sıfatının sınırları konusunda cahil. Yani tam olarak Allah'ın her halükarda, her durumda insana rızık vereceği konusunda cahil. Ve sen böyle bir adamı tekfir edemezsin. Çünkü insanlık tarihinde Allah'ın kudret sıfatının sınırlarında şüpheye düşmüş olan bir insan var. Ve Allah Azze ve Celle bunu affetmiş, cennetine koymuş diye. Yani siz sıfatın cahili olursanız, sıfatın sınırları konusunda bilgi sahibi olmazsanız, bu nas'ı bunun cehaletine mazeret olarak da kabul edebilirsiniz. Hakeza mesela bazı alimler demişler ki, bu insanlar fetret döneminde yaşayan insanlardır. Ve fetret döneminde insanın üzerine farz olan tek şey, Allah'a ibadetle birlemesi ve ona şirk koşmamasıdır. Bunun dışında kalan bütün konularda insanlar cehaletle mazurdur. Çünkü peygamber kendilerine gelmemiş ve kendilerine bir şey anlatmamıştır diye. Bazı alimler, Hafız İbni Hacer'in de tercih ettiği, demişler ki mesela, bu adamın durumu ölüm sekeratında olduğu için aklı giden ve akılsız bir şekilde konuşan adamın durumu gibidir. Hani ölüm sekeratı çok şiddetlidir. Sekerat vakı olduğu zaman insanın aklı genelde başından gider, ne söylediğini bilmez. Bu adam da konuştuğu zaman ne söylediğini bilmediği için ölüm sekeratının şiddetinden Allah Azze ve Celle bu adamı yargılamamıştır. Ve bu adamın misali çok fazla sevinip, sevinci aklını örten ve ne söylediğini bilmeyen adamın Allah'a şüphesiz ki sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diyen insanın durumu gibidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, اَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ Bu adam çok fazla sevindiğinden dolayı hata etti. Yani sevinç aklını örttü, ne söylediğini bilmedi ve hata etti. Bu da diyor Hafız İbn Hacer, ölüm sekeratı bu adamın aklını örttü, bu adam ne söylediğini bilmedi ve bundan ötürü Allah Azze ve Celle bunu affetmiş oldu diye. Bazı alimler demişler ki, bu adam olabilir ki kafirdir. Fakat onların şeriatında Allah kafiri affedeceğinden ötürü, hani bizim şeriatımızda Allah müşrikleri affetmez. Tabii bu en zayıf görüştür bu söylediğim. Belki de Allah onu kafir olarak diriltti, fakat sonra kendi rahmetiyle buna merhamet etti. Biz önceki şeriatları bilemeyiz demişler. Yani peki burada şöyle bir soru soralım kardeşler. Bunlar niye bu yorumları yapmışlar? Yani niye bu yorumları yapma gereği duymuşlar da niye bizim günümüzdeki akla evveller gibi çıkıp da dememişler? Kül hadisi büyük şirkte insanların cehalet, insanların şirk koştukları zaman cehaletle mazeretli olduklarının delilidir dememişler. Çünkü İbn-i Abdülberk bunun sebebini Muvatta'daki hadisi şerh ederken söyledi. Ne dedi İbn-i Abdülberk? Velev dedi bu hadis mana yönünde, senet yönünden zayıf olsa da dinin bütün usulleri bizim bu söylemiş olduğumuzu destekler. Allah müşriği affetmez. Allah kafir olarak can vereni affetmez. Cennete ancak Müslüman olarak olan nefis girer. Bu nas, bütün bu muhkem asıllara muhalefet ettiği için alimler bunu müteşabih babından kabul etmişler ve getirip bunu muhkem nasların ışığında anlamışlar. Ve en önemli mesele ise kardeşler, hadisi dikkatle incelediğiniz zaman adam Allah'a şirk koşmamıştır. Yani bizim mesela büyük şirkte cehalet mazeret değildir dediğimizde, büyük şirkte cehaleti Allah Kur'an nasıyla Peygamberimiz sünnetle iptal etmiştir dediğimizde kastetmiş olduğumuz şey nedir? Herhangi bir insanın Allah'a ait olan sıfatlardan bir sıfatı Allah'ın dışında bir varlığa veya Allah'la beraber bir varlığa vermek suretiyle Allah'a ortak koşmasıdır. Yani İbn-i Mesud Peygamberimize geliyor diyor ki ey Allah Resulü, ey yüzen bir azam, günahların en büyüğü hangisidir? Peygamberimiz şirki tanımlıyor. اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدَّنْ وَهُوَ خَلَقَكَ Seni yaratmış olduğu halde Allah'a ortak koşmandır. اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدَّنْ Allah'a denk kılmandır. Yani Allah'a ait olan bir sıfatı Allah'tan başkasına vermek suretiyle herhangi bir varlığı Allah'a denk tutarsan Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuş olursun. Bizim cehalet mazeret değildir, tevil mazeret değildir demiş olduğumuz konu bu konudur. Şimdi bu adam Allah'a şirk koşmuş mudur? Allah'ın sıfatlarını Allah'tan başkasına vermiş midir, vermemiştir. Öyleyse bu nas zaten bizim konumuzla alakalı değildir. Yani Necran Hristiyanlarının İsa'nın ilah olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'den alakasız ayetleri getirip zahiren kendilerini desteklemeleri gibi büyük şirkte cehalet mazerettir deyip de bu hadis-i şerifi getirenler aynısını yapıyorlar. Yani konuyla hiç alakası olmayan, konunun içerisinde Allah'a şirk koşmanın lafzının dahi geçmemiş olduğu bir nas'ı getirip büyük şirkte cehaletin mazeret olduğuna delil olarak da getiriyorlar. Hakeza kardeşler, bunu bir örnek olarak da kabul edin. Daha önce de hatırlarsanız, şimdi dedik ya müteşabih şüphedir. Dedik ki müteşabih şüphedir. Yani şüphe ile müteşabih aynı kökten geliyor. ve kalbinde eğrilik olanlar genelde müteşabihe yapışıyorlar. Daha önce de burada anlatmıştım. Hani bir daha bir örneklendirme yapacağım inşallah. Bunu tekrar babından değil, asılların böyle kalbimizde ve zihnimizde iyice oturması babından kabul edin inşallah. Şimdi biliyorsunuz Kur'an'da ve sünnette tağutların ve tağutlara kulluk yapanların tekfiri meselesi İslam'ın asıllarındandır. Yani bir insan Allah'a karşı haddini aşmış ve insanları kendisine ibadet etmeye davet etmişse, yani tağutlaşmışsa, başka bir insan da onun insanları davet etmiş olduğu ibadete icabet edip, onun istediğini yerine getirip ona kulluk etmişse, bu ikisinin küfrüne itikad etmek bu İslam'ın asıllarındandır. Dediğim gibi yani aklı çok fazla olgunlaşmamış olan insanların bunu yaptığınızda eline zene geçer gibi ne Allah'ın ne Resulünün hiçbir nurunu taşımayan onların ve babalarının uydurduğu şeyler bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Yani bu iki sınıfın tekfiri İslam'ın asıllarındandır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki tabi tağut yani Allah'tan başka ibadete davet eden çok fazla sınıfları var bunların. Fakat ben bir tanesini söyleyeceğim. Bugünkü konuma örnek olaraktan vereceğim. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen, Allah'ın helallerini helal, haramlarını helal kılan, Allah'ın anayasasının dışında bir anayasayla insanlara hükmeden varlıklar, Allah'a karşı hadlerini aşmış ve tağutlaşmış olan insanlardır. Niye? Çünkü yaradan kimse, hükmetme yetkisi de ona aittir. Rızık veren kimse, hükmetme yetkisi de ona aittir. Bizleri yoktan var ettikten sonra, yeryüzünü bizim önümüze deşik kılan, gökyüzünü bizim üzerimize tavan kılan, bize türlü türlü çocuklar, türlü türlü nimetler veren Allah kimse, bizim hayatımızda söz sahibi olması gereken ilah da odur. Allah da zaten diyor ki, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Dikkat edin, yaratmak da emretmek de Allah'a aittir. Ve alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar da yücedir diye. Kim bizi yaratmışsa, bize hükmedecek olan da olur. Doğal olarak biri kalkar da, ben Allah'ın dışında size hükmedeceğim, size kanun yapacağım, size bir takım işte İsviçre'den, Fransa'dan, Avrupa'ya uyum yasaları adı altında yasa getireceğim diye, siz de gelin bana oy verin, ben de geleyim sizin için bu kanunları yapayım derse, bunu söyleyen Allah'a karşı haddini aşmış bir tağuttur. Buna destek veren, buna oy veren, bunu savunan, bunu müdafaa eden insan da ona kulluk eden tağutun kullarındandır. Ve bu insanların küfrü Kur'an'da ve sünnette en açık olan şeylerdendir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا Hüküm sadece ve sadece Allah'a aittir. Yönetmek, egemenlik kayıtsız şartsız Allah'a aittir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değildir. Egemenlik kayıtsız ve şartsız Allah'ındır. اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا Allah size ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti. Yani hükmü Allah'a vermek suretiyle sadece Allah'a ibadet etmenizi emretti. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ Dost doğru din budur. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar vahyedilen sırat-ı müstakim olan dost doğru din budur. وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Fakat insanların çoğu bilmezler. Yani oy veren 45 milyon bunu bilmez. Demokrasiye inanan milyarlar bunu bilmez diyor Allah Azze ve Celle. وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اَمْ لَهُمْ شُرَكَ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ Allah'ın izin vermediği konularda onlara kanunlar yapan ortakları mı vardır? Allah Azze ve Celle Allah'ın izin vermediği kanunları yapanlara ortaklar diyor. Lat gibi, Menat gibi, Uzza gibi insanların kendisiyle Allah'a şirk koşmuş olduğu ortaklar diyor. İbrahim Aleyhisselam, yani bizim peygamberimizin de kendisine ittiba etmekle emrolunmuş olduğu İbrahim Aleyhisselam, kavmine geldiği zaman onlara şöyle hitap ediyor. Diyor ki, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Sizin için İbrahim'de ve İbrahim'le beraber olanlarda güzel örnekler vardır. Ne vardır güzel örnek bizim için? اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden, yani Allah'ın dışındaki tağutlara ibadet edenlerden, önce sizden, وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Sonra da Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyiz. Yani peygamberler geldiklerinde kardeşler, günümüzdeki bazı, yani affınıza sığınarak söylüyorum, çakma muvahhidlerin veyahut da işte Çin malı muvahhidlerin zannetmiş olduğu gibi sadece şirkten uzak kalmamışlar. Yani geldikleri zaman mesela dememişler. Hani bazıları diyorlar, biz demokrasiden beriyiz ama demokrasiyi icat edenler, demokrasiyi kuranlar, demokrasiyi destekleyenler, bunlara gelince biz bunlar hakkında bir şey söyleyemeyiz. Sanki Allah biri hakkında nasıl indirmiş de öbürü hakkında nasıl indirmemiş. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ Kitabın bir kısmına inanıyorsunuz da bir kısmına inanmıyor musunuz? Yani şirk hakkında nasıl indiren Rabbiniz, müşrik hakkında nasıl indirmedi de mi şirki ele alıyorsunuz da müşriği terk ediyorsunuz? Oysa İslam fıtrat dinidir, akıl dinidir. Senin şirkle ne tür bir işin olabilir ki? Şirki var eden insanlarla senin işin olması lazım. Yani senin şirk demiş olduğun şey, mesela hiç peygamberimizin kılıcını çekip Lat'la, Menat'la, Uzay'la savaştığını gördünüz mü siz? Yani hiç peygamber aleyhissalatü vesselamın Lat'ın karşısına geçip, ey Lat, ben senden beriyim dediğine böyle bir şeye şahit oldunuz mu? Hayır. Peygamberimiz Ebu Cehil'in karşısına dikildi. Yani Lat'ı yapan ve getirip insanlara dayatan, Lat'a ibadet edilmeyen insanlara davet edenler kimse, peygamber aleyhissalatü vesselam onların karşısına dikildi. Zaten senin soyut olan, elle tutulmayan, gözle görülmeyen şeylerle uğraşman senin aklında bir problem olduğunu gösterir. Yani sen bugün otur, akşama kadar demokrasiyi kötüle. Demokrasi ortadan kalkar mı? Demokrasi ortadan kalkmaz. Demokrasiyi var ve icat eden, demokrasinin devam etmesini sağlayan insanlarla mücadele etmediğin müddetçe senin akşama kadar demokrasiyi eleştirmenin hiçbir anlamı yoktur. Sen burada otur, bizim Suud'daki göbekli muvahhidlerin yaptığı gibi akşama kadar kabirde yatanlara laf söyle. Sen akşama kadar da kabirler hakkında konuşsan, kabirler ulu orta yerde duruyorlar. Kabirlere hiçbir şey olmuyor. Sen kabir şirkini icat eden zihniyetle uğraşman lazım. Onu yeryüzünde var eden insanlarla uğraşman lazım ki bu şirk ortadan kalksın. Ondan dolayı peygamberler Lat'la, Menat'la, Uzay'la şirkle uğraşmamışlar. Şirk yerhamdülillah. Şirki yeryüzünde var eden müşrikler kimse, peygamberler onlarla uğraşmışlar. İbrahim aleyhisselam geldiği zaman ne demiş? İnna bura'u minkum ve mimma ta'budun min dunillah. Biz evvela sizden, şahıs olaraktan sizden, ondan sonra sizin Allah'ın dışında ibadet ettikleriniz o taşlardan, parlamentolarınızdan, işte fallarınızdan, kahinlerinizden, ondan sonra biz beriyiz demiş. Şimdi bu konu çok açık bir konu. Yani tağutların kafir olması konusu ve tağutlara kulluk eden insanların da küfre girmiş olması konusu. Şimdi bir kitap, ben cezaevindeyken bana bir kitap gönderdiler. Akaidle alakalı bir kitap. Yani İslam akaidi diye yazılmış. Tabii yani herhalde kitabın içerisindeki yani kitaba İslam akaidi ismini vermek zaten en başlı başına bir suç. Çünkü kitabın İslam akaidiyle uzaktan yakından bir alakası yok. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmenin küfür olduğu, bunun tuğyan olduğu, adam bunların hepsini anlatmış. Anlattıktan sonra demiş ki fakat biz bunları tekfir edemeyiz. Bunlar küfürdür, bu yaptıkları yanlıştır, Kur'an'a sünnete aykırıdır. Fakat biz bunları tekfir edemeyiz. Sebep? Niye bunları tekfir edemeyiz? Çünkü bir hadis var diyor, İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis var. O hadise baktığımız zaman bizim bu insanları tekfir etmemiz mümkün değil. Peki nedir o hadis? Soruyoruz. Allah Resulü diyor bir hadiste, بَادِرُوا بِلَعْمَالِ فِتَنًا كَقِتَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ Karanlık gecelerin fitneleri gelmeden önce amellerde acele ediniz. يُمْسِ الرَّجُلُ مُسْلِمًا وَيُسْبِحُ كَافِرًا وَيُمْسِ كَافِرًا وَيُسْبِحُ مُسْلِمًا Kişi kafir olarak sabahlar, Müslüman olarak akşamlar, kafir Müslüman olarak sabahlar, kafir olarak akşamlar. Yani sabah Müslüman olur, akşam kafir olur, sabah tekrardan işte Müslüman olur, akşam tekrardan kafir olur ila ahireyi. وَيَبِعُ دِينَهُ بِغَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا Ve dini de dünya karşılığında satar. Şimdi diyor ki, adam Allah bunlar, şimdi akla bakın yalnız, yani bu belki de hani böyle özellikle zeka oyunları kapsamında insanlara veya çocuklara ders olarak öğretilmesi gereken bir şey. Diyor ki şimdi bunlar Allah'ın indirdikleriyle hükmetmedikleri zaman küfre giriyorlar, fakat olur ki biz bunlara kafir dediğimizde sabah bunlar Müslümandır, biz bunlar Müslümanken bunlara kafir demiş oluruz. Olur ki biz bunlara Müslümandır dediğimizde bunlar parlamentoda kanun yapıyordur, kafir olmuştur. Tam kafirken biz bunlara Müslüman demiş oluruz. Ne olur? Müslümana kafir veya kafire Müslüman demiş oluruz. Ne yapalım o zaman? Şöyle yapalım. Ne kafir diyelim ne Müslüman diyelim. Şeyi gördünüz, sonucu çözümlemeyi gördünüz. Maşallah, barek Allah. Yani ne kafir diyelim, ne Müslüman diyelim. Ne diyelim amma şeyh? Hadi sen söyle, ne kafir diyelim, ne Müslüman diyelim. Allah'ın indirdiği başka bir isim yok ki. Yani ortada duran bir isim yok ki biz bu ismi kullanalım. Mecbur alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmiş olduğu bir ismi kullanacağız. Böyle bir isim de elimizde yok. Bakın kardeşler, böyle bir nasla, biraz önce zikretmiş olduğum bu muhkem nasların hepsini ortadan kaldırmaya kalkmak, ancak kalbinde ehlilik olan ve helak olmuş olan bir insanın Allah'ın muhkem olan naslarını ifsad etmek, kulların itikadını bozmak için insanın yapabileceği bir şeydir. Yani siz bu kadar muhkem nası bırakacaksınız, geleceksiniz bu hadise yapışacaksınız ve diyeceksiniz ki biz asrımızda tağutlaşmış olan insanları biz tekfir edemeyiz diye. Bu hadise baktığınız zaman, mesela diyelim ki biz bu hadisi delil olaraktan sunan adamın yanına gitsek, dese ki biz onun öğrencisi olsak, farz ediyorum. Dese ki hocam, pazartesi hafta başlıyor. Pazartesi günü sabah öğle namazını senin arkanda kılacağım. Fakat akşam ve yatsı namazını senin arkanda kılmayacağım. Çünkü sabah kafir Müslümansın, hadise göre akşam kafirsin. Öbür gün kalktık salı oldu, bu sefer tam tersine çevireceğim. Sabah ve öğle namazlarını kılmayacağım çünkü kafirsin. Ama akşam namazı geldiği zaman kılacağım çünkü hadise göre sen Müslümansın. Çünkü eğer o dönemde yaşıyorsan, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler de bu kapsamdadır, sen de bu kapsamdasın. Çünkü peygamber bir amel zikretmiyor. Bütün insanlar için bunu söylüyor. Yani insan sabah kalkar Müslümandır, akşam kafirdir, sabah kafirdir, akşam Müslümandır. Ne der bize? Ya böyle şey olur mu der. Yani belki deli diye kimse bizim söylediğimizi kale bile almaz. Hadisin zahiri senin için geçerli değilse, o zaman tabutlar için de geçerli değildir. Yani eğer bu hadisin zahiriyle amel edeceksek, bu hadisin zahiri seni de kapsıyor, beni de kapsıyor. Yok eğer bu hadisin zahiri böyle değilse, bununla bu şekilde amel edilmeyecekse, o zaman ne senin için amel edeceğiz bu hadise, ne de tağutlar için amel edeceğiz. Ayrıca kardeşler, bu hadisi şerh eden alimler demişler ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, fitneler gelmeden önce amellerde acele ederiz. Kişi Müslüman olarak kalkar, kafir olarak akşamlar veya, bu veya demişler, ravinin kendi eklemesidir. Yani ravi şunu unutmuş, acaba sabah Müslümandı, akşam mı kafirdi? Yoksa sabah kafirdi, akşam mı Müslümandı? Bu kısmını unuttuğu için Peygamber'in söylediğini de bozmamak adına en azından iki vecihle söyleyeyim ki demiş. İki vecihi birden rivayet etmiş olayım. Yani ya sabah Müslüman, akşam kafirdir ya da sabah kafir, akşam Müslümandır demek istiyor ravi. Yani siz ravinin şüphesi ve şüphesinden ötürü hadise yapmış olduğu bir eklemeyi getirir ve bütün peygamberlerin kendisiyle gönderilmiş olduğu bir aslı bununla sulandırmaya kalkarsanız, en basitinden söylenecek şey, sizin kalbinizde bir eğrilik vardır ve siz Allah Azze ve Celle'nin muhkem naslarını ifsad etmeye çalışıyorsunuzdur diye. Yine aynı şekilde kardeşler, yani şu soru aklınıza gelebilir. Peki bu hadiste Peygamberimiz ne anlatıyor? Bu hadiste Peygamberimiz şunu anlatıyor. Diyor ki, kıyametten önce çok fazla fitneler çoğalacak ki yaşıyoruz hepimiz bunu. Hani sürekli olaylar oluyor. Sürekli birileri itikadlarını değiştiriyor, sürekli insanlar, deccallar televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde veya yazdıkları kitaplarda insanların itikadlarını zedeleyecek bir takım şüpheler atıyorlar ortaya. İnsanların kafası allak bullak. Peygamberimiz bunu anlatıyor. Yani o günler gelmeden önce diyor, Allah sizi bu fitnelerle imtihan etmeden elinizden geldiği kadar Allah'a kulluk yapın. Salih amellerinizi çoğaltın. Umulur ki salih amellerinizle Allah katında bir yer edinirsiniz. Fitne ortamında da Allah sizi muhafaza eder. Yani siz rahatlık anında Rabbinizi tanıyıp ona hakkıyla kulluk ettiğiniz için zorluk anında da Allah Azze ve Celle der ki ben de bu kulumu koruyayım, kendi korumam altına alayım diye. Peygamberimiz bunu anlatıyor. Yani ahir zamandan önce işlerin tamamen tersine döneceğini ve insanların alıştığı şeylerin ortadan kalkacağını söylüyor. Siz durumu böyle olan bir hadisi alıp getirip Allah Azze ve Celle'nin muhkem olarak zikretmiş olduğu naslardaki bir hükmü ortadan kaldırırsanız, dediğim gibi en basitinden size söylenebilecek olan şey kalbinizde erilik olduğu ve nasları tahrif ettiğiniz olur. Onun için kardeşler, bu hepimiz için geçerli olan bir şey. Eğer Allah'ın kitabıyla sıhhatli bir ilişki kurmak istiyorsak, Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu kullardan olmak istiyorsak, konuştuğumuz konularda müteşabih olan naslara değil. Konuştuğumuz konularda muhkem olan. Yani bütün peygamberlerin ortak davetinden olan, yani kitapta sürekli tekrar edilmek suretiyle Allah'ın net bir şekilde açıkladığı, yani insanların üzerinde tasarruf edemeyeceği şekilde apaçık olan ayetlerle muamele ederim ki ta ki kalbinde eğrilik bulunan insanlardan olmayalım. Şimdi ben bunu anlattıktan sonra muhtemelen aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Peki bu müteşabih naslara karşı ne yapalım hocam? Yani Kur'an-ı Kerim'de müteşabih naslar var. Hepimizin buna düşme gibi bir tehlikesi de var. Peki biz ne yapalım diye aklınıza gelebilir. Onunla alakalı da ben bir iki tavsiyede bulunacağım inşallah. Sonra da dersi sonlandıracağım. Bunlardan birincisi kardeşler, müteşabih naslara düşmek istemeyen biri, bu zikretmiş olduğum ayetin hemen Ali İmran suresinde hemen peşinde Allah Azze ve Celle diyor ki, ilimden rasih olanları anlatırken, yani ilimden rasih olan ve sadece muhkem naslarla Allah'a kulluk edenleri anlatırken, onlar derler ki, رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً Rabbimiz, bizi hidayet ettikten sonra kalplerimizi eğritme ve bize kendi katından bir rahmet hibe et. Bize kendi katından bir rahmet ver. Demek ki müteşabiye düşmek istemeyen kulun en fazla Allah'a yapacağı dua hangisidir? Sürekli bu şekilde Allah'a dua etmektir. Allah'ım bizleri hidayet ettikten sonra bizim kalplerimizi eğritme diye. Hatta bu konuyla alakalı kardeşler, İslam alimlerinden bir tanesi, kendi zamanında yaşayan ve böyle şüphe saçan bir müşriye reddiye veriyor. Neşr ulemasından biri, kendi zamanında yaşayan Erak adında birine reddiye veriyor. Reddiye verirken, orada şöyle bir soru soruyor. Diyor, muhtemelen sen şimdi düşünüyorsundur. Yani bu adamlar bu kadar lügat konusunda alim, bu adamlar bu kadar tefsir konusunda alim. Buna rağmen nasıl oluyor da bu adamlar müşrik oluyorlar? Allah'a şirk koşuyorlar ve insanları da şirke davet ediyorlar. Çünkü diyor, bu ve bunun benzeri. Hiçbir gün ellerini kaldırıp Allah'a demediler. Allah'ım bizi hidayet ettikten sonra kalplerimizi eğritme. Ve Allah da diyor, Allah'tan bunu istemedikleri için onlara hidayet verdiği gibi daha sonra onları saptırdı ve onların kalplerini eğritti. Şimdi kardeşler, hidayet Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimizdeki en büyük nimeti ve Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği şey kulun nimetin Allah'tan olduğunu itiraf etmesi, nimete şükretmesi ve nimetin devamını Allah'tan talep etmesidir. Allah'ın bir kulda en nefret ettiği şey, nimetin Allah'tan olduğunu unutması, Allah'a şükretmemesi veya verdiği nimeti sürekli olaraktan Allah'ın ona devamlı kılmasını Allah'tan istememesidir. Onun için mütevazi olan kullar, Allah Azze ve Celle'ye yalvararak ve yakararak sürekli duada bulunurlar. Allah'tan, Allah'a olan ihtiyaçlarının farkındadırlar. Allah'a sürekli dua eder ve Allah Azze ve Celle'den bir şeyler isterler. Siz de veya hepimiz bol bol Allah'a dua edelim. Kalplerimizi hidayet ettikten sonra kalplerimizi eğritme ya Rabbi diyelim. İkincisi ise kardeşler, özellikle ben son zamanlarda bu konuyu çok fazla dillendiriyorum. Muhtemelen farklı meclislerde benden bunu fazlaca da duyacaksınız inşallah. İslam'ın bize emrettiği müteşabih naslarla konuşan veya müteşabih naslarla dinini anlamaya çalışan insanlarla aramıza mesafe koymamızdır. İslam'ın bize emretmiş olduğu şey budur. Yani bununla alakalı ben Bursa'dayken bir konuşma da yaptım, dinde sebat diye. Orada özel olarak buna bir yer ayırdım. Hani isterseniz oradan da dinleyebilirsiniz. Ben burada kısaca değineceğim inşallah. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra diyor ki, muhkem müteşabih ayetini, اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ سَمَّاهُمُ اللّٰهُ فَحْزَرُوهُمْ Allah'ın kitabından müteşabih ayetlerin peşine düşenleri gördüğünüzde, bunlar Allah'ın isimlendirdiği insanlardır, onlardan sakının. Onlardan sakının. Yani Peygamber sana diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, müteşabihle konuşan, sürekli şüphe yayan insanlar, bunlara kulak verme, bunlardan sakın. Bunlarla aynı mecliste oturma. Niye? Sebep? Çünkü korkulur ki Allah onların eliyle senin kalbine şüphe sokar ve seni ifsad eder. Şimdi özellikle mesela bu internet yayıldıktan sonra herkes kendi fikrine insanları davet ediyor. Bu da gayet normal bir şey. Yani her inanan elbette ki insanları inandığı şeye davet edecek. Burada sorun ne kardeşler? Burada problem bu değil. Problem, akidesi düzgün, Müslüman olan insanların, özellikle internetin yayılmasıyla beraber her konuşana kulak vermesi. Şimdi ben bir yere gitmiştim. İşte böyle kalabalık bir ortamda oturuyoruz. Bir kardeş de var ortamda. Bana sordu, hocam dedi, sen falanca adamı tanıyor musun? Yani tanıyorum ama oturup konuşmadım dedi. Ya dedi, hocam böyle bir akıl, böyle bir İslam olur mu dedi. Adam falanca dersinde şöyle şöyle söylüyor. Aradan 5 dakika geçti, yine konuştuk. Hocam dedi, falanca adamı tanıyor musun? Söylediği adamlar da hep şüphe ehli. Yani insanların kafasını bozmaya çalışan şüphe ehli. Dedim, ismen tanıyorum ama bir mecliste oturmuşluğum yoktu. Ya dedi, hocam böyle şey olur mu? Adam falanca falanca dersinde böyle böyle diyor falan. 3 tane veya 4 tane böyle insan söyledi. En son ben dedim ki, ya mübarek, sen hiç Allah'tan korkmuyor musun? Vallahi ben bu adamları dinlemekten korkuyorum. Yani korkuyorum ki Allah bunları nereyle benim kalbime bir şüphe sokar, kafama Allah bullak eder diye. Ben şüphe, yani baktım ki bir adam muhkem naslarla konuşmuyor. Anlıyorum ki bu adamın kalbinde eğrilik var. Bunun derdi Allah'ın muradına erişmek değil. Bunun derdi kendi hevasına göre kitabı konuşturmak. Yani kitaba uymak değil, üzerinde bulunduğu yolu kitabına uydurmanın peşinde diye. Sen hiç Allah'tan korkmuyor musun? Sen bu adamı dinlerken hiç mi demiyorsun, Allah bunun eliyle benim kalbime fitne düşürür? Hiç korkmuyor musun? Peygamberin yasakladığı bir şeyi yaptığından ötürü Allah Azze ve Celle sana dünyada bir fitne, ahirette de elin verici bir azap versin. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede demiyor mu? فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Peygamberin emrine muhalefet edenler, kendilerine elin verici bir azabın ve bir fitnenin dokunmasından korksunlar diye. Peygamber sana müteşabi ayetleri okuyanları gördüğünde bunlardan yüz çevir diyor. Onlardan sakının diyor. Sen gidip bu adamların meclisinde oturuyorsun, gidip bu adamlarla tartışıyorsun, gidip yapıyorsun da yapıyorsun misal. Peki hiç mi korkmuyorsun sen peygamberin emrine muhalefet ettiğin için Allah Azze ve Celle senin kalbini Allah bullak etsin. Bakın kardeşler, selefin büyük imamları, yani bugün bizim hala onların ilmi mirasından yemiş olduğumuz insanlar, bidat ehliyle oturup konuşmazlardı. Yani Muhammed İbn-i Sirin'i tanıyorsunuz. Muhammed İbn-i Sirin'in yanına bir tane adam geliyor. Ey imam diyor, benim söyleyeceğim bazı şeyler var. Muhammed İbn-i Sirin diyor, ya bu adamı buradan çıkarın ya da ben buradan çıkacağım. Ya bir kelime söyleyeceğim, bir kelime diyor. وَلَا نِصْفَ كَلِمَ diyor. Yarım kelime de söylemeyeceksin. Ya sen buradan çıkacaksın ya da ben buradan gideceğim. Ey imam diyorlar, sen ki Muhammed İbn-i Sirin'sin. Yani bu bidat ehli bir şey söylese ne olacak diye. Muhammed İbn-i Sirin diyor ki, ben korkuyorum ki Allah bunun eliyle benim kalbime bir şüphe sokar. Ben korkuyorum ki Allah bunun eliyle benim kalbime bir şüphe sokar diye. Şimdi bu Muhammed İbn-i Sirin'dir. Belki birçok bidatçının bidatine cevap vermiş olan insan da budur. Fakat aslında bize bir şey öğretiyor. Yani o bidatçıya cevap veremeyecek bir durumda değil Muhammed İbn-i Sirin. Fakat orada bulunan insanlara şunu öğretiyor, diyor ki, siz şüphe ehlinin şüphelerine delilleri var diye kulak verirseniz, korkulur ki Allah Azze ve Celle sizin kalbinize şüphe sokar. Sebebi de nedir kardeşler? Sebebi de şudur. Çünkü Allah ve Resulü sizi bundan yasaklamış. Allah peygambere bile diyor ki kardeşler, peygambere ha, bana sana değil. اِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُدُونَ فِي آيَاتِنَا فَعَارِدْ عَنْهُمْ Baktın ki birileri bizim ayetlerimiz hakkında boş boş konuşuyorlar, onlardan yüz çevir diyor peygambere. Otur onları dinle, onlara cevap ver demiyor. Baktım birileri bizim ayetlerimize daldılar, bizim ayetlerimiz hakkında boş boş konuşuyorlar. Peygamber'e diyor ki, ey peygamber, sen onlardan yüz çevir diye. Ve peygamber de ümmetine bu tavsiyede bulunuyor. Onun için Allah'tan korkalım. Şüphe ehli olan, müteşabih naslarla konuşan ve insanların kafalarını karıştıran insanlardan uzak duralım. Uzak durmaya çalışalım veyahut da. Buradan şu yanlış anlaşılma da olmasın. Hani insanların delili varsa, madem biz delile göre hareket edeceksek, delili olan adamı niye dinlemeyelim? Delili olan adamı dinleyelim, delili olan adamı dinlemeyelim demedim. Müteşabih delillerle konuşan insanları dinlemeyelim. Yani mesela örnek veriyorum, adam konuşuyor. Diyor ki, biz bugünkü yöneticiler hakkında bir şey söyleyemeyiz. Niye? Çünkü diyor İmam Ahmet, Me'mum'u tekfir etmemiş. Şimdi Me'mum'un durumuyla bugünkü yöneticilerin durumu bir midir? Yani sokaklarında Allah'ın mahkemeleriyle, şeriatla hükmedilen, Allah yolunda cihada çıkılan, İnsanların evlerinde, mescitlerde Allah'ın dinini anlattığı bir ortamda, yönetimde kafirlerin olduğu, küfür ahkamıyla hükmedilen, Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, bütün yasaklarına serbest bırakıldığı bir iki tane vakayı birbirine kıyas edip oradan sonuç çıkarmaya kalkarsan, bu müteşabih olanla insanların kafasını karıştırmaktır. Delili dinleyelim, delile kulak verelim. Fakat her konuşanın konuştuğuna kulak vermeyelim. Çünkü dediğim gibi korkulur ki Allah Azze ve Celle onların eliyle bizim kalbimize şüphe soksun. Çünkü kardeşler, kalp biliyorsunuz bedenin anasıdır. Yani bizi yöneten ve yönlendiren kalptir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da hadiste öyle söylüyor. اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُلْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ. Dikkat edin, kalp, bedende bir et parçası vardır. O düzeldiğinde bütün beden düzelir. O bozulduğunda bütün beden de bozulur. Dikkat edin, o kalptir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Peki kalp nasıl bozulur? Sen kulağında Allah'ın sınırlarını gözetmez ve her kulağına geleni işitirsen, gözünde Allah'ın sınırlarını gözetmez ve her gördüğüne bakarsan, ağzında Allah'ın sınırlarını işitmez ve aklına her geleni konuşursan, kendi kalbini kendi elinle ifsad edersin. Yani kulağa Allah'ın getirdiği bir takım sınırlar var, göze Allah'ın getirdiği bir takım sınırlar var, ağza Allah'ın getirdiği bir takım sınırlar var. Müslüman her işittiğini dinlemez, Müslüman her gördüğüne bakmaz, Müslüman her aklına geleni ağzıyla söylemez. Önce düşünür, bu Allah'ın bana izin verdiği bir şey midir, yoksa Allah'ın bana yasakladığı bir şey midir? Ondan sonra hareket eder. Onun için kulaklarımıza ve gözlerimize Allah'ın koyduğu sınırları gözetelim. Kalplerimizi ifsad etmeyelim. Korkulur ki Allah Azze ve Celle şüphe ehlinin eliyle bizim kalplerimize şüphe kılmış olur. Bu yapmış olduğum ders sonucunda dediğim gibi bazı örnekler verdim ama inşallah gelecek derslerde bunları tane tane uzun uzun konu olaraktan işleyeceğiz. Ben sadece burada şunu anlatmak istedim kardeşler. Son bir cümleyle söyleyeyim. Her Kur'an'dan ve sünnetten delilim var diyen adamın delili yoktur. Kur'an'dan ve sünnetten bir şeyin delil olabilmesi için muhkem olması gerekir. Bir şey Kur'an'dan olsa bile şüphe olabilir. Yani eğer muhkem değilse, konuyla alakalı değilse şüphe olabilir ve ancak kalbinde ehlilik olan insanlar bunlara tabi olurlar. Allah Azze ve Celle'den temennim Kur'an'ı ve sünneti doğru anlamayı ve doğru yaşamayı bizlere nasip eylemesidir. Allah Azze ve Celle El-Hadi ismiyle insanların ihtilaf ettiği konularda bizi hidayet etsin. Allah Azze ve Celle El-Hadi ismiyle insanların ihtilaf ettikleri konularda bizi hidayet etsin. Allah bize hidayeti nasip ettiği gibi hidayet üzerine ayaklarımızı sabit kılsın. Rabbimiz bizi hidayet ettikten sonra kalplerimizi eritme. Bize kendi katından bir rahmet ver. Şüphesiz ki sen Vahhab olansın. Allah Azze ve Celle'den temennim yeryüzünün doğusunda ve batısında Allah'ın dinini ikame etmek için mücadele eden bütün Müslümanlara zafer ihsan edilmesidir. Onların ayaklarını sabit kılmasıdır. Ayaklarındaki, aralarındaki ihtilafı gidermesi ve Müslümanları birbirine sevdirmesidir. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin.